akşamlar, iyi haftalar milletim. Bay J konuşuyor. Umarım güzel bir başlangıç yapmışsınızdır haftaya. Beni soracak olursanız işte Kral Pop Radyo'da çalışıyorum. Herkes beni dinliyor. Kanal reytinglerde uçmuş filan. Onun dışında dişçime, vergi dairesine, anneme, ablama, dayıma, bankaya borcum var. Ama şimdi komediyle bunların aramıza girmesine izin vermeyelim. Değil mi? Değil mi? İyi şeylere odaklanalım. Zaten ben bugüne kadar sızlana sızlana, konuşa konuşa, bikbiklene bikbiklene borcunu ödeyebilmiş birine denk gelmedim. Para beni seviyor, ben parayı seviyorum. Para bana kolaylıkla gelir. Sonra da hiç gitmez. Yapışır kalır. Para bana o kadar çok gelir ki bunun parası nasıl olsa bitmez diye herkes bedava mal vermeye başlar. Ya ne var? O klasik olumlamaları da birileri yazmış zamanında. Ben kendiminkileri yazınca niye tukaka oluyor, pardon? Pardon! Egal. Geçen gün yayın yönetmenim aradı. Dedi ki, Bay J, ben Erkan Eroğlu. Biliyorum, numarandan gördüm zaten. Hangi yılda yaşıyorsun? Telefonumda gördüm, Erkan Eroğlu. Diyor ki, yayında konuşulacak hayat pahalılığı dışında başka şeyler de var, biliyorsun değil mi? Erkan dedim, farkındayım ve bu bir problemse, bu problemin karşısına dağ gibi dikilebilecek tek bir kişi var, patron. Ne yapması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Finans müdürüne talimat verecek filan falan. Şimdi tabii ne yani Bay J diyeceksin, senin finansal sorunun biterse bir daha hayat pahalılığı konuşmayacak mısın? Ya şöyle millet, ben her zaman sizden biri oldum biliyorsunuz. Yani 15 sene önce küçük bir servetim vardı, iki kez arka arkaya boşanmadan önce. Bir gün size 3 hafta Monaco'ya gidiyorum, ne haliniz varsa görün dedim mi? Demedim. Benim fıtratımda halktan kopmak yok. Burada hassas konu rakam. 5 milyonum varsa hayat pahalılığı konuşmaya devam ederim. 10 milyonum varsa devam ederim. 50 milyonum varsa konuşmam. Hiç konuşmam. Yayın da biter. Ama emekliye ayrılırım. Anlamazsınız artık kibirli bir insan olduğumu. Şimdi tabii aranızdan bazıları, ya Bay J 50 milyonu bulunca bizi böyle hemen satacak mısın diye düşünüyorum. Arkadaşlar dürüst olalım. 50 milyon liradan bahsediyoruz. Yani can ciğer kuzu sarması olduğumuz canımdan kıymetli dinleyicilerimden değil. 50 milyon. 50 milyon. Hemen programı satmıyorum. Sadece sizden aldığım ilhamla lüks içinde yaşama hakkımı kullanmaya başlayacağım. Yaşım da geldi. Ayrıca fena mı olur? En azından aranızdan biri zengin oldu diye sevinirsiniz. Gerçi bizim millet sevinmez. Arkamdan konuşulur. Kesin kesin bu paranın kaynağı şüpheli. Radyo tıkırtısından bu kadar para gelmedi. Bay J vakıfmış. Yardım kurumuymuş bak. Karısının çanta merakı yüzünden kurmuş. Kafasını her yere vuran aşırı uzun boylu insanlara 5 kuruş gitmemiş yardım için. Hala dertleriyle boğuşuyorlar. Dandun. Neyse. Hayaller Monaco sahillerinde ıstakoz bacağı kemirmek. Ama gerçekler stüdyoda kulaklığın süngerinden gelen ter kokusu. Evet, zaten... Kulak teri kokar mı diye sormayın. Attım şu anda, tamam. Erkan da rating raporlarıyla dikilmiş, bana baskı kuruyor. Sanıyor ki ratingler uçunca benim cüzdan da uçuyor. Erkan, rating tablosundaki o yukarı doğru bakan oklar benim borç grafiğimle aynı, birebir. Bir daha kontrol et. Ya işte paranın kendisi gelmiyor, mizah bedava. Madem cebimizdeki delikten rüzgar esiyor, biz de rüzgarı arkamıza alıp yelkenleri müzikle dolduralım. Bak nasıl bağladım. Evet. Şimdi Kral Pop Radyo'da öyle bir şarkı dönüyor ki dinlerken kendinizi bir anlığına da olsa borçsuz, dertsiz ve o hayalini kurduğum 50 milyonun üstünde oturuyor gibi hissedeceksiniz. Şarkı biter bitmez de yine sefil hissedeceksiniz. 50 milyona ta ki seni görene kadar olanlar oldu, ne istediğimi ve nasıl harcayacağımı unuttum. Tamam mı? Mutlu musun 50 milyon? Bir yere kaybolmayın lütfen Kral Pop Radyo'da. Selam milletim, Kral Pop Radyo'da haftaya hızlı başladık. Enerjim son derece yüksek. Kilo verdikçe enerjim artıyor. Bununla ilgili bir teorim de var. Şimdi normalde diyetteyim ve çok az besin aldığım için enerjimin düşük olması gerekirdi ama spor yapmaktan o kadar nefret ediyorum ki spor yapmadan zayıflıyor olmanın verdiği mutlulukla psikolojikman çıldırıyorum. Görünüşe bakılırsa bu. Adım Bay J. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen her gün ciddi ağırlıklarla spor yapan Nuran abim var Bodrum'da. Nuran abiden dün bazı... Dedi ki dün, keşke verdiğin kiloların yerini Adele ile doldursan ama sevmiyorsun spor yapmayı. Şimdi Adele kelimesi pek kullanılmıyor artık, genç arkadaşlara tercüme edeyim. Nuran abi kas demeye çalışıyor. Hayır, hangi genç kız bugün bir erkek için? Yani gerçekten alfa kuşağından, Z kuşağından bir kız bir erkek için çok Adeleli bir çocuk der ki, daha çok kasları yıkılıyor kızım gibi bir şeydi ama aldın. Nuran abim ya. Tendon bile demiyor biliyor musunuz? Bağ muhterem diyor. Evet. Geçen sakatlanmış, tendon mu abi dedim. Tendon diye bir şey yok. Müntedine dedi. Müntedine eski Osmanlı'da kasın kemiğe vurduğu asabi noktaya verilen... Müntedin derlerdi. Dedim ki abi Osmanlı'nın bundan haberi var mı? Dürüst ol. Ha? Hı? Ha? Nurhan abi. Bilmiyorum ya benim cehaletim ya da Nurhan abim mabadından sallama sanatımı mükelleştirmiş, mükemmelleştirmiş bir insan. Hayır. 65 yaşında falan gören de sanır hayatının büyük bölümünü Yeniçeri olarak geçirmiş. Ne alaka ya? Niye bu kadar eski laflar? Her neyse. Nurhan abiye dedim ki, abi sporu sevmiyorsun, sporu sevmeyenler için denir. Ben nefret ediyorum. Kan davalığım gibi düşün benim. Anladın? Yani bir gece sporu bir arka sokakta yalnızken kıstırırsam, elimden bir kaza.
Bay J, hoş mu bu? Gençleri spordan soğutacaksın, sağlıklarından edeceksin.
Tamam da ben 35 yıldır ibret olsun diye yayındayım. Burada ne için yayındayım? Karaciğerimde ağır yağlanma var, siroz kapıda. Baksınlar işte, spor yapan, yapmayan. Önce, sonra durumlarına baksınlar, karar versinler. Üstelik bakın, bir yanlış anlaşılmayı düzelteyim. Ben sevmiyorum dediğim hiçbir şeyi dayatmam kimseye. Anladın? Siz de sevmeyin demedim bugüne kadar. Mesela artık karıma katlanamıyorum dediğim zaman hemen telefonunuzdan, Instagram'ınızdan engelleyin anlamında söylemiyorum. Alın başımdan ne haliniz varsa görün gibi daha çok. Hemen linç mangasını da kurmayın. Vay efendim kutsal evlilik müessesesine nasıl böyle dersin? Eşine nasıl katlanmazsın diye. Klavye başında parmak kütürdetmeye başlamayın şimdi. Ya ironi yapıyorum ya. Katlanamıyorum derken mecazi, yani kadın benden o kadar üstün bir varlık ki. Onun zarafetinin, zekasının ağırlığı altında eziliyorum. Katlanamıyorum bu ezikliğe. Ya bugün yayını dinlemiyor olduğunu bilsem neler anlatacağım, neler konuşacağım ama riske girmek istemiyorum. Bunun nafakası var, sefaleti var. Artık çok yaşlandım. Neyse. Milletim, haftaya böyle başladık. Daha pazartesinin ilk saatlerinde insanın aklına gelen fikirlerle akşama kadar başına gelenler arasında bazen bir bağlantı olmuyor. Sabah makul bir insan olarak uyanıyorsun. Öğleden sonra bir bakıyorsun, İnternetten hayatınız boyunca ihtiyaç duymayacağınız bir şey araştırıyorsunuz. Akşam da ben buraya nasıl geldim diye ekrana bakıyorsun. Öyle. Bence internetin en büyük başarısı bilgiye ulaşmayı kolaylaştırması değil. İnsanı kendi hayatından koparıp başka insanların hayatına daha fazla dikkat etmesini sağlamak. İkna ediyor. Ya 5 dakika telefona bakıyorsun. 40 dakika sonra 10 dakikadır kendi düğününde bir köşede hesap makinesiyle bir şeyler hesaplamaya çalışan bir gelin izlediğini fark ediyorsun. Ne kadar saçma. Neyse bunu da bilmiş olduk. Ben de son düğünüme sadece 26 kişi çağırabilmiş olmasaydım ben de bir şeyler hesap ederdim tabii ki. Ama işte 3. evlilikte düğün yemeğine kalan para krediyle 26 kişilik oluyor. Şimdi hayatımıza hiçbir katkısı olmayacak bir başka bilgi arayacağım. Ayrılmayın. Bay J yayında, burası Kral Pop Radyo. Milletim, iyi akşamlar Türkiye. Kral Pop Radyo'da neşe, eğlence, güzel müzik garantili. Sunucunuz Bay J'nin akıl sağlığı konusundaysa radyonuzu kimsenin baskısı ve emri üzerine açmadığınızı öngörüyorum. Herkes kendi sorumluluğunda dinleyecek ve bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Ailemdeki en normal kişi benim. Dur daha da komiği geliyor. Onlar da kendileri için aynısını söylüyorlar. Ya ben sınanıyorum ya. Karım diyor ki benden normali yok. Neyim var ki anormal diyor. Allah'ım delisi ya. Yok valla gerçekten tımarhanelik olmak üzereyim. Sınandıkça sınanıyorum ya. Üniversite bittiğinde artık sınav yok sevinciyle havalara uçmuştum biliyor musunuz? Havalara uçmuştum. Kalkülüs sınavına girmeyi aşeriyorum bugünlerde ben. Limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları yollayın gelsin. Evli hayattan ve hayat pahalılığından ne kadar daha zor olabilir söylesenize ha. Ah gençler, ah bilmiyorsunuz. Okulun kıymetini bilmiyorsunuz. Bizim ev bence tekti ben küçükken. Babam Beşiktaşlı, ben Fenerli, ablam Trabzonlu, annem Adana Demirsporlu'ydu. Bu ne Allah aşkına? Aile birliği denen bir şey vardı eskiden. Yani.
Annen Adanalı mı Bay J? Yok ya, ne alakası var? Tekirdağlı annem.
Adanalı sevgilisi mi olmuş babamdan önce? Ne bileyim, sormuyorum bile. Belki de ailesi çocuğa vermemiştir annemi. Onun da elinde kalan son şey taraftarlık durumudur. Bence bu konuları kurcalamak için artık çok geç. Hayır, babam da 94 yaşına kadar yaşadı. Arada ikinci bir bahar yaşama şansı olmadı kadından, değil mi? Şu anda babuş ne haber diye diyemiyorum kimseye bu yüzden. Ama bizim ailede asıl problem futbol takımlarının farklı olması da değildi. Bizim de herkesin hayata bakışı farklıydı. Annem bir şey anlatıyor. Babam başka bir şey düşünüyor. Başka bir şey anlıyor. Ablam üçüncü bir konuya cevap veriyor. Ben de çocuk halimle duruyorum ki bunların hepsi aynı evde nasıl yaşıyor ya? Nasıl yaşıyorlar? Sonra yıllar geçti. Büyüdüm, kendi evimi kurdum. Cevap çok basitmiş. Birinci, ikinci ve üçüncü eşimin de yardımlarıyla şuna ayıktım. İnsanlar birbirlerini anlamadan da gayet uzun süre birlikte yaşayabiliyorlarmış. Hatta bazen anlamamak ilişkinin devamlılığı için gerekli oluyor. Yani karşınızdakinin ne dediğini tam olarak anlamazsanız tartışmanın uzaması engelleniyor. Ya ben bunu yıllar içinde öğrendim. Artık biri bana uzun uzun bir şey anlatmaya başladığında dikkat kesilmiyorum. Yüzüne bakıyorum, ses tonuna bakıyorum. Sonra bu konuşmanın sonunda benden bir şey isteyecek mi acaba diye hesap etmek. Artık kül yutmuyorum millet. Hayat tecrübesi bunun adı kral. Evet. Kardeş. İnsan artık olayları çözmüyor. Olayın kendisine ne kadara patlayacağını tahmin etmeye çalışıyor. Her şey bir hesap kitap oldu. Bir de ben sırf metaforla, simile kullanımla konuşuyorum. Karım tüm söylediklerimi anlasaydı çoktan boşanmıştı. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor. Selam milletim, Bay J yayında. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik kanalı Kral Pop Radyo. Kanalı de, ne kanalı, radyo kanalı, radyo istasyonu demedim. Ne kanalı olduğunu gereksiz de çünkü Kral Pop'un sonunda zaten radyo kelimesi var. O zaman ne diyoruz? Sorun sizde değil, bende millet. Evet. Devam edelim. Olsun bu arada, valla. Mesele yapmam. Sorun bende olsun ya. Tembelim mesela, bu bir sorun mu? Aranızdan evet, büyük bir sorun diyenler abi. Tamam da size ne ki yani? Dünyanın en tembel olmayan insanı olsam size mi hizmet edeceğim? Artabiliyor muyum? Bu program ekmek parası. Zaten seve seve yapıyorum. Geçen gün son raddesini yaşadım tembelliğimin. Ve kendimle gurur duyuyorum. Çünkü çok abartılı bir şey. Evet, evet. Yani tembelliğimi paramla besleyebilecek durumda bir finansım olduğu için. Bak, bir film izlemek istedim. Ve dijital kanaldan satın aldım. Buraya kadar problem yok. Kanapeden kalkıp büfenin çekmecesindeki DVD'yi DVD oynatıcıya takmamak için. Aslında hani belki gidip alırdım çekmeceden DVD'yi ama alete takması gözümde büyüdü herhalde. Bilmiyorum. Satın aldım abi. Satın aldım. Kanapede oturup. Benim ablam Oğlak Burcu, parayla çok sıkı bir bağ var. Bırakamıyor. Bir gün markette kasiyere para öderken baktım uzatıyor parayı ama ezmiş parmaklarıyla parayı. Alamıyor eleman. Çekiyor, alamıyor. Bırak abla dedim, yırtılacak, böyle olmaz. Ya beyaz peynir ya para, seç bir tanesini artık. Neyse, bu yaptığım tembelliği anlattım. Çok yanlış yapmışsın. 150 lira nedir ya dedi İnek Şaban filmine. Ya 150 lira ne abla dedim ya. Dışarı çıksan bir şey alamıyorsun. Tost 300 lira bu durumda. Oğlum dedi 150 lira, 150 lira birikir daha olur. Vallahi abla dedim, bilsem ki benim giderlerimi karşılayacak kadar 150 liralar var hayatımda. Üst üste birikmesini beklerim ama sırf dişçiye borcum 250 bin lira. Artı inan ki bu müsrifliklerimi başka tasarruflarla telafi etmeye çalışıyorum. Mesela aynı filmi izlerken yemek yapmaya üşendiğim için kalkamadım mutfağa gitmek için. Tuvalet diyecektim ha. Ne yiyorsam. Mutfağa gitmeye üşendiğim için oturduğum yerde izlerken kalkmadım. Sehpada kedilerin ödül mamasından vardı. Az ondan yedim. Sonra düşündüm de aslında kedilerin ödül maması da pahalıdır. Buzdolabındaki pilavdan daha pahalıdır. Yani muhtemelen benim... Yani ben tasarruf yapacağım diye evdeki kedilerin bütçesine çöküyorum. Kedim Gugu yarın banka hesabını kontrol etse, bu ay mama masrafım niye biraz yükseldi? Birileri bizim azığımızdan mı yiyor diye. Ben de karşısında geçip diyeceğim ki kızım enflasyon. Ödül maması dedikleri şey de öyle gurme bir, bildiğin 3 tane minik kahverengi taş veriyorlar bir torbanın içinde. Hayvan da görünce dünyadaki bütün problemleri bitmiş gibi seviniyor. Ben 2 tane yedim, hayatım değişmedi. 3. yiyerken kendime döndüm, dedim ki Bayce sen ne yapıyorsun? İyice manyaklaştım Bayce. Bir doktora görünmenin zamanı geldi artık diye. Değil mi dedim ama cevap veremedim, ağzım doluydu. Ağzım doluydu. Kediler daha çabuk yutuyor da. Neyse, en azından mutfağa gitmedim. Bulaşık çıkmadı. Yemek siparişi vermedim. Ekonomik olarak bakınca mükemmelim. Ahlaki olarak bakınca kedilerle aynı seviyedeyim şu an. Ayrılmayın, yayın devam edecek. Burası Kral Pop Radyo. İyi akşamlar millet. Mikrofon başında ben. Çok fazla yıldır ne yapıyorum biliyor musunuz? Yani arabamı sattım. O 2 kişilik hani çamaşır makinesi motoruyla çalışan minik elektrikli kutular var ya, onlardan bir tane aldım. Evet. Geçen gün fark ettim. Benzin fiyatlarının kaç olduğunu bile bilmiyorum. Panolara en son baktığımda döviz kuru gibi bir şeydi. Bence ülkedeki krizi çözmek çok basit. Hepimiz bu puset kılıklı elektrikli arabalara geçelim. Yani... Elektriği bitince eve kadar itebiliyorsunuz. Ha? Böyle avantajlı bir vasıta. Mantık basit. Sıfır yakıt, sıfır vergi. Şimdi bakacaklar ki akaryakıttan para gelmiyor. Mecburen alternatif bir şeyler düşünecekler. Yeni bir icat filan. Değil mi? Ama yok, siz gidip o devasa apartman dairesi kadar cipinizle sırf pazar günü sahil havası almak için trafiğe çıkıp güneye giderseniz 3000 motorlu araçla bu sistem değişmez. Bu minik arabaların köprü geçişi de bedava gibi bir şey. Eğer hepimiz bunlara geçersek köprüler kapanır, kiraya vermek zor. İstanbul trafiği nefes alır, büyükşehir trafikleri mesela. Petrol zenginlerinin havası söner, değil mi? Yeni kurgu, vergi dairesi ve müşteri hizmetleri. Ve yayında artık geçtiğim bölümleri size anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Geçenlerde bir dinleyicim mesaj atmış. Abi sen bu kadar vık vık konuşuyorsun da vergi ödüyor musun kral demiş. Ben de merak ettim. Geçen gün bizim yapay zekaya sordum. Vergi dairesi nerede, nasıl oluyor bu işler falan diye. Yapay zeka da sistem hatası. Bu bilgi sizin profilinizle uyuşmuyor dedi ve... Bir keresinde radyoda yine böyle sistemle dalga geçiyorum. Stüdyonun kapısına iki tane resmi kıyafetli adam geldi. Dedim hoş geldiniz beyler, buyurun çayımızı için, ama ben sadece radyoda karakter canlandırıyorum. Gerçek hayatta öyle biri değilim. Değilim dedim. Adamlar ikna oldu. Kusura bakmayın deyip gittiler. Gittiklerinden beri maliyeyle bağımı daha sıkı tutmaya çalışıyorum. Çünkü... Ay ay ay. Bir toplum olarak niye bu kadar büyük arabalara biniyoruz biliyor musunuz? Çünkü sığmıyoruz. Dev gibi olduk ya. Gerçekten. Fast food mudur neydi? Özellikle yeni nesil çocuklara bakın. Yani çocuk değil, sanki her biri küçük birer holding CEO'su gibi takılıyorlar ortalıkta ya. 6-7 yaşındaki çocuğun önüne sushi tabağı koyuyorlar mesela. Ya da ne bileyim, benim çocuğum vegan burger seviyor. Ben mantıken o çocuğun yiyeceği şey yarım porsiyon makarna. Üzerine de belki bir top vanilyalı dondurma. Ama yok. Hani maksimum bu. Yok, sabah kruasan, akşam gurme burger, gece waffle. Üstelik çocukları o kadar hareketsizliğe de alıştırdı ki artık sokakta kendi bacaklarıyla yürüyen çocuk görmek scooter. Minik scooterlar. Hepsini elektrikli scooterları, akıllı kaykayların üzerinde. Çocuklar trafikteki kuryeler gibi geziyorlar ortalıkta. Yakında tembelliği öyle bir noktaya getireceğiz ki çocukların odasına doğrudan kargo bandı döşeyeceğiz, biliyor musun? Yattıkları yerden hem mutfağa taşıyacak kargo bandı, hem de ne bileyim hamburgerde ağızlarına o kargo bandıyla gelecek. Eskiden bu anne babalar çocukları bozuyor diye düşünürdüm, ama baba olunca anladım ki suç ailelerde. Suç o çocuğun elindeki tablete saniyede 15 tane yemek siparişi reklamı düşüren acımasız algoritmalarda arkadaşlar. Bunu bilin de. Pop, pop, kral pop. Şimdi bir bakalım. Selam millet, hoş geldiniz. Ben Bay J, yayında her zaman elimden gelenin en vasatını, en ortalamasını yapmaya çalışıyorum. Çünkü şu anki dünyada mükemmele kimsenin ihtiyacı yok. Kimse kusursuz bir şey izlemek veya dinlemek istemiyor. Çünkü sıf hasetlik, sıf kıskançlık başlıyor. Şimdi içinizden şey diyor olabilirsiniz. Hocam kusursuz olanın nesi kötü diyenler olacak. Kusursuz olanda ne var biliyor musunuz? Sanat tarihi var, kuantum fiziği şakaları var, felsefe var. Şimdi ben size burada felsefi mizah yapsam ne olacak? Yani çok mu eğleneceğiz? Ha? Zaten günümüzün modern sanatı da tam olarak bu. Ortada hiçbir şey yok ama varmış gibi davranınca adı enstalasyon diye bir şey oluyor. Biliyor musunuz bunu? Hiçbir işe yaramayan bomboş bir şeyi internete yüklüyorsun, milyonlar izliyor. İğrenç mi? Evet, ama kimse bu ne saçmalık demiyor. Herkes benim abi burada derin bir mesaj var diye video gönderiyor. İşte ben size şu an geleceğin, yani 2040 yılının dünyasını anlatıyorum. Eğer 2040'ın şovunu dinliyorsak o zaman geldiğinde ne dinleyeceğiz diye soracak olursanız bu da haklı bir soru. Bu da haklı bir soru. Eğer o gün hala buralardaysam, emekli olmadıysam size 2070'in dünyasını anlatacağım. Evet, eğer buralarda değilsem yapay zekanın yazdığı o soğuk ruhsuz şakalara kalırsınız. Attan inip eşeğe binersiniz. Yapay zekaya bunu söyleyen olursa küserim. Dünyayı ele geçirdiğinde bana kötü davranmasını istemiyorum. Geçen hafta bizim ekipten çok yakın bir arkadaşımın 3. düğününe gittim. Adam evleniyor, boşanıyor. Aradan 6 ay geçiyor, bir daha evleniyor. Ben bu seri evlilik sistemini çok mantıklı bulmaya başladım. Kimse kimseye ömür boyu mahkum kalmıyor. Sistem sürekli kendini güncelliyor. Peki bu sefer değişen bir şey olacak mı? Zannetmiyorum. Yani bir ay sonra yine evde o sessiz savaş başlayacak. Çünkü aynı evde iki insan uzun süre kalınca aradaki o gizemli bir büyü var ya, o hani çıkmaya başladığında yerini hırkalara ve pofuduk terliklere bırakıyor ya. İlişki işte bundan daha net nasıl. Zaten bizim neden bu kadar çok arkadaşımız var hiç düşündün mü? Çünkü birinden sıkıldığın an telefon rehberinde diğerini seçip onunla kahve içmeye gidebiliyorsun. Evlilikte öyle bir lüks var mı? Yok. Açık ilişki dışında. Sıkılsan da bunalsan da sabahın köründe o mutfaktaki kahve makinesini çıkardı, sinir bozucu ses eşliğinde birbirinizin yüzüne bakmak zorundasınız. İyi günde, kötü günde, pazar kahvaltısında her an yan yana. Ben evde birbirine kumanda fırlatan, mutfak tezgahındaki tepsiyi kalkan gibi kullanan çiftler gördüm. Bunun nesi romantik? Bana hep sen neden yalnız kalamıyorsun, bekarlık daha iyi değil mi diye soruyorlar. Arkadaşlar kolay mı zannediyorsunuz ya? Her gün sosyal medyadan gelen o yüzlerce flörtöz mesajı görmezden gelip akşam evde tek başıma bitki çayı içip belgeseli izlemeye çalışmak büyük bir irade istiyor. İnsan bir süre sonra yalnız kalamadığını fark ediyor. Bence yalnız kalabilmek değil, yalnz kalmayı becerememek problem. Madem tek başıma duramıyorum, o da o zaman evde sevdiğim, güvendiğim bir insan olsun. Üstüne bir de devletten resmi onay alıp işi resmiyete dökelim de diyorum. Bu arada yaş da yavaş yavaş ilerliyor. Ya yaşlı sayılmam ama takvim yaprakları hızla değişiyor yani. Zaman daha hızlı akıyor biliyorsunuz. Yaşınızın ilerlediğini öyle aynaya bakarak anlayamazsınız. Zaman bunu size dijital dünyada çok fena, çok pis hatırlatıyor. Mesela geçen bir web sitesine üye olacağım. Doğum yılı kutucuğuna tıkladım. Eskiden bir kaydırmayla kendi yılımı bulabiliyordum. Bu sefer ekranı kaydır. Aşağı kaydırdıkça tarih öncesi 1900'lere gittim ya. Şu an anladım ki sistem bize nazikçe sen artık bu sitelerin hedef kitlesi değilsin dayı diyor. Anladın? Eyvallah. İyi akşamlar, harika bir yaz diliyorum herkese. Orta yerinde gibiyiz. Canlı yayında yine sadece kendim olarak karşınızdayım. Yanıma ekstra hiçbir şey eklemedim. Çünkü zaten zirvedeyiz. Daha ne ekleyelim? Bu durum bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Sosyal medyada hala hazırda 50 milyon takipçisi olup etkileşim artsın diye bir de TikTok'ta dans eden falan bir tip. Gerek yok. Tadında bırakalım. Bu arada yaz gelince herkes harıl harıl o plaj vücudunu yakalamaya çalışıyor. Bana abi sen spora gidiyor musun diye mesaj geliyor. Ben aslında kapısında vale olan lüks spor salon kulüplerinden bir tanesi üyeyim ama üye olmakla kaldım. Ve gitmiyorum, öyledir yani. Çünkü içerideki her şey benim kaldırabileceğimden daha ağır. Bir de o salonların içi tamamen sosyal medya influencerlarıyla dolu. Yani sürekli fotoğraf falan çekme. Kendilerini o kadar ciddiye alıyorlar ki. Salona göktaşı çarpsa tek dertleri aman halka ışığım kırılmasın. Story yarıda kalacak falan. Ben de ilk gittiğimde kişisel antrenör verdiler bana. Çocuk benden yaşça çok küçük. Sanki biraz çalışsam onun gibi kaslı olacağım korkusu var içimde. Bu yüzden koşu bandına bile yaklaşmıyorum biliyorsunuz. Bir de bu salonlarda herkes o kadar dar, o kadar neon renkli tasarım kıyafetlerle spor yapıyor ki ben de yani evli barklı 3. evliliğinde çocuğu üniversite bitirmiş bir insanım. Gözümü nereye çevireceğimi şaşırıyorum. Ha ben onları giymiyorum diyeceğim zannettiniz değil mi? Hayır giyiyorum. Koşu bandının küçük ekranındaki kalori sayacına hipnotize olmuş gibi bakmak zorunda hissediyorum. Psikolojik olarak çok zor bir sınav. Peki, sporu bir kenara bırakalım. Nasıl trafik? Sakin sakin ilerleyebiliyor musun? Yazın yollar çok kalabalık ve sıcak. Biliyorum ben genelde şehirler arası yollarda toplu taşıma veya uçak tercih ediyorum. Tabii benim uçuş korkum olduğu için bu durum sizi çok eğlendiriyor biliyorum. Sizin bu başkasının korkusundan beslenen arızalı halinizi de seviyorum. Estağfurullah, sözün meclisten dışarı da yapan vardır yani. Ne gülüyorsunuz? Korkuyorum diyorum. Geçtiğimiz haftalarda bu düşük bütçeli yani her şeyden ekstra para alan hava yollarından biriyle kısa bir mesafeye uçuyorum. Zaten bir tane kaldı bunları yapmayan. Evet, geri kalan hepsi. Yanınıza bir leblebi daha mı alacaksınız? 300 euro. Ya bazı uçaklar gerçekten ne yapıyorlar bilmiyorum. Yani A300'ü mü? O kadar dar ve küçük hissettiriyor ki. Yani belediye otobüsüne kanat takmış gibi anladın mı? Felaket bir şey. Koltuklar birbirine sıfır, dizler göğsüme değiyor. Büyük uçaklar insanı biraz daha güvende hissediyor. Bu mini minicik geldi bana. İçimdeki o klostrofobi, panik duygusu böyle zamanlarda tavan yapıyor. Biraz sakinleşmek, kafamı dağıtmak için yanımdaki koltukta oturan resmi kıyafetli adamla konuşmaya başladım. Merhaba, siz ne işle uğraşıyorsunuz? Uçuş güvenliği nasıl sizce diye sordu. Adam dedi ki, kardeşim ben bu uçağın kaptan pilotuyum. Yerime geçmeden önce bir kahve içmeye çalışıyorum. Rahat bırakır mısın lütfen beni ya? Ben temelde iyimser, pozitif bir insanım. Beni bilirsiniz ama uçaklardaki güvenlik kuralları bana biraz absürt geliyor. Gerçekçi gelmiyor. Gerçekten o ufacık emniyet kemerinin binlerce metre yukarıdan düşen devasa bir metal yığınının bir demir sosisin içinde herhangi birimizi kurtarabileceğine inanan var mı? uçak irtifa kaybediyor. Lütfen kemerlerinizi sıkıca ya bırakın bu bürokratik prosedürleri. Uçak düşüyorsa o panikle ben kemer bağlayamam. Çığlık atabilirim sadece. Hayattaki en sevdiğim şeyi yapıp arkama yaslanırım. Merhaba, buraya sık sık gelir misiniz diye birilerine yürürüm. Nasıl olsa son saniyeler. Fani dünyada her şey biterken bari ağzımızın tadı yerinde olsun. Haksız mıyım millet? Kral Pop Radyo burası. Selam millet. Son anonsla karşınızdayım. Allah korusun. Bugün için son anons. Evet, peki devam edelim. Malum yaz dönemi. Ben de bu hafta sonu şöyle küçük bir kaçamap yapıp güneye sahillere doğru uzanmayı düşünüyorum. Biz 5 sene önce eşimle Bodrum'a taşındık. Artık güneye gittiğimizde gittikçe daha güneye gitmeye çalışıyoruz. Daha ne kadar güneye gideceğiz bilmiyorum. Bir gün Antarktika'dan mesaj yazarım size büyük ihtimalle. Mecburen en hızlı ulaşım neyse onu seçiyoruz. Çünkü zaman sınırlı. Uçağa biniyoruz. Geçenlerde yine öyle bir uçuş için check-in yaparken beyefendi size daha geniş bir alan ayarladık. Uçağın orta kısmında rahat rahat oturursunuz dediler. Beni o acil çıkış kapısının olduğu yere atmış. Şimdi o koltukta oturmak bacak uzatıp keyif yapmaktan ibaret değil arkadaşlar. Onu da bildiğiniz üzere askeri sorumluluk yükleniyor üzerinize. Uçak havalanmadan önce kabin görevlisi geldi, gözümün içine bakıyor. Olası bir acil durumda bu kapıyı ilk sizin açmanız gerekiyor. Kuralları biliyorsunuz değil mi? Ben dedim ki adama, kaptan buraya bak, bu uçakta maaşlı çalışan biri gibi görünüyor muyum size? Siz misiniz, ben miyim? Şimdi hostes kendisine kaptan dediğim için bir hoşuna gitti, yalan söylemeyeyim. Ya bilete dünyanın parasını ödedim. Ekonomi sınıfında VIP hizmet beklerken bana tahliye koordinatörlüğü mü yaptırıyorsun? Ben hayatta o kapıya dokunmam. Bir şey olursa sen gelip hallet. Yani ben sadece iki parmak bacak mesafesi istedim. Uçağın gizli kahramanı olup Marvel evrenine katılmak falan gibi bir niyetim yok. Pilota da söyleyin uçağı düzgün sürsün, bunu yapmak zorunda kalmayın. Son zamanlarda hayatım iyice karmaşık bir hal aldı. Evet, evliyim, üçüncü evliyim. Benim doğamda, fıtratımda böyle evlenip yuva kuracak bir tip yok. Ben dünyaya tek tabanca gelmişim. Benim doğal habitatım yalnızlık arkadaşlar, öyle. Ama ne hikmetse kendi doğama sürekli isyan edip o konforlu alandan çıkıp gidip evleniyorum, gidip evleniyorum. Üstelik bir de çocuk sahibi de oldum zamanında. Ve son evliliğimde kendime bazen belgesellerdeki kafese kapatılmış vahşi hayvanlar gibi hissediyorum, biliyor musun? Gerçekten hani parmaklıklar ardında nasıl depresif dolanır ya, ben de o moddayım. Ama benimki aslında bir evlilik değil. Biliyorsunuz biraz ya, şu açıdan da bak, akademik bir çalışma gibi bakabiliriz arkadaşlar. Evet. Yani bence ben topluma hizmet ediyorum. Sosyolojik ve antropolojik bir deney gibi düşünün. İnsan sınırlarını ne kadar zorlayabilir? Evlilik kurumu içinde ne kadar süre uslu bir çocuk gibi davranabilir, durabilir, bunu test ediyor. Eğer biraz yaramazlık yaparsam, aman canım adamın içinde hala büyümeyen bir çocuk var deyip idare ederler mi? Hiç zannetmiyorum. Hatta bu akşam yayından hemen sonra lüks bir otelde düzenlenecek büyük bir düğün davetine gidiyorum arkadaşlar. Bedava yemek var diye. Evet. Sahneye çıkıp şarkı söylememi isteyeceklerdi, çok iyi bir şarkı olduğum için. Kim evleniyor derseniz inanın ben de tanımıyorum. Ama büyük ihtimalle salona girmek üzereler şu saatlerde. Kalpleri küt küt atıyor. Dünyanın en mutlu ve heyecanlı şeyine adım attıklarını sanıyorlar. 2 ay geçtikten sonra... Aman Allah'ım! Biz ne yaptık? Bu borçlar nasıl ödenecek hissiyatı? İki masum insan. Ben çok düğün şarkıcılığı yaptım. Düğün şarkıcılığı yapmak gerçekten çok acayip bir kafa. İnsanların hayatlarındaki o en kusursuz olması gereken gecenin tam merkezinde yer alıyorsunuz. Hata yapma lüksü sıfır. Düşün, tam çift sahneye çıkmış, romantik danslarını ederken siz heyecandan şarkının sözlerini unutursanız, saçmalamaya başlarsanız bütün gece rezil oluyor. Eyala, programın da yavaş yavaş sonuna geldik. Kulaklarınıza, yüreğinize sağlık. Mikrofon başından bu kadar. Bye bye. Yarın yine aynı saatte burada görüşmek üzere. Kral Pop Radyo'dan ve benden hepinize iyi akşamlar, harika geceler ve tabii ki tadından yenmeyecek mutlu bir hayat. Kendinize çok iyi bakın. Bye.